Victoria'da bugün 9 kişinin daha koronavirüsten öldüğü ve 41 yeni vaka kaydedildiği bildirildi. İngiltere'nin Birmingham kentinde birden çok bıçaklı saldırı gerçekleştiren saldırgan polis tarafından aranıyor. Türkiye ve Kuzey Kıbrıs'ın Akdeniz fırtınası tatbikatı başlarken Fransa, Avrupa Birliği Liderler Zirvesi'nin ana gündeminin Doğu Akdeniz olacağını açıkladı. Dördüncü seviye tedbirlerin Melbourne için 2 hafta daha uzatıldığı Victoria eyaletinde son 24 saatte 41 yeni vakanın tespit edildiği açıklandı. 9 kişinin de hayatını kaybettiği belirtildi. Eyalette toplam 675 kişi salgın süresince koronavirüsten kaynaklanan nedenlerle hayatını kaybetti. Ülke çapındaysa toplam ölü sayısı 762'ye ulaştı. Victoria Başbakanı Daniel Andrews dün eyaletin COVID-19 normaline geçmesi için uygulayabileceği yol haritasını açıklamıştı. Melbourne'da ve Victoria'nın bölgesel merkezlerinde uygulanan kısıtlamalar 5 aşamada kaldırılacak. 28 gün boyunca yeni vaka kaydedilmediği zaman son bir COVID normal adımıyla bitirilecek. 13 Eylül pazardan itibaren Melbourne'da sokağa çıkma yasağı akşam 21 ile sabah 5 arasında olacak ve günlük 2 saat açık havada egzersiz yapılabilecek. Oyun parkları açılacak ve 2 kişinin açık havada bir araya gelmesine izin verilecek. Bu konudaki ayrıntılı haberimizi SBS Turkish web sayfasından edinebilirsiniz. Bu arada Victoria Sağlık Müsteşarı Brett Sutton, eyaletin koronavirüsle ilgili yürüttüğü mücadeleyi savundu. Ekim ayına kadar birçok iş yeri kapalı kalacağı için iş çevrelerinin memnun olmadığı aşamalı geçiş planı hakkında ABC'ye konuşan Sutton, iş yerlerinin kademeli olarak yeniden açılacağını söyledi.
Whenever there are grumbling cases that just continue along, there's always a risk.
Singapur'da ve Güney Kore'de gördüğümüz gibi devam eden yeni vakalar görüldüğünde her zaman kısıtlamalara yeniden başlama riski vardır diyen Sutton, Avustralya'nın çoğunun ulaştığı konuma gelmek istiyoruz diye konuştu. Bu arada Queensland'de Ipswich Hastanesi'nde bir hemşireye COVID-19 teşhisi konulmasının ardından 200'den fazla çalışan karantinaya alındı. Yetkililer hemşirenin kimlerle temas ettiğini belirlemek için temas takip işlemi yürütüldüğünü açıkladı. Bazı randevuların durdurulduğu hastanenin acil servisinin ise hizmet vermeye devam ettiği kaydedildi. Federal hükümet tıbbi denemelerin başarılı olması durumunda önümüzdeki yıl boyunca bir COVID-19 aşısının hazır olmasını bekliyor. Oxford Üniversitesi ve Queensland Üniversitesi ile yapılan 1.7 milyar dolar değerindeki iki anlaşmanın Avustralya nüfusu için 84.8 milyondan fazla dozda aşı sağlayacağı belirtildi. 2021'in Ocak ve Şubat aylarında Oxford Üniversitesi'nden çıkacak aşının 3.8 milyon dozuna Avustralya'nın erken erişim olanağı olduğu kaydediliyor. Queensland Üniversitesi'ndeki aşının ise 2021'in ortalarında hazır olacağı ifade edildi. Çoğunlukla Melbourne'da olmak üzere yaklaşık 85 milyon aşı dozunun üretilebileceği kaydedildi. Başbakan Scott Morrison'ın anlaşmaların tüm ayrıntılarını bugün Sağlık Bakanı Greg Hunt ve Sanayi, Bilim ve Teknoloji Bakanı Karen Andrews'la birlikte resmi olarak duyurması bekleniyor. Daha önceki açıklamalarında her iki aşının da denemelerde güvenli ve etkili olması ve halka açık hale getirilmeden önce yasal gereklilikleri karşılaması gerektiğini söyleyen Morrison, Avustralyalılar denemeler başarılı olursa 2021'de bir koronavirüs aşısına ücretsiz erişim elde edecek. Avustralyalılar üretim ve tedarik anlaşmalarını güvence altına alarak ileri aşama testlerden geçmeleri durumunda dünyada güvenli ve etkili bir aşıya sahip olan ilk uluslar arasında yer alacak diye konuşmuştu. Çok uluslu danışmanlık şirketi KPMG tarafından yapılan bir araştırma, çocuk bakım desteklerinin artmasının daha fazla kişiyi işe dönmeye teşvik edeceğini ve bunun sonucunda salgından kurtulma sırasında ekonomiye katkısı olacağını öne sürdü. Yapılan yeni bir analiz, birçok ailenin ek bir günlük işten alacakları gelirin 1/3'ünü veya daha fazlasını kaybettiğini gösteriyor. Okul öncesi eğitim savunucusu Front Project, uygun fiyatlı çocuk bakımına erişimin ebeveynlerin işe dönmelerine ve mali durumlarını güvence altına almalarına yardımcı olmak için çok önemli olduğunu söyledi. Söz konusu çalışma mevcut %85 olan saatlik ücret sınırının %95'e çıkarılması çağrısında bulunuyor. İngiltere'nin Birmingham kentinin merkezinde gece saatlerinde bir kişinin öldüğü, 7 kişinin de yaralandığı bir dizi bıçaklı saldırının ardından polis tek bir şüpheliyi arıyor. Yaralılardan ikisinin durumunun ağır olduğu belirtildi. Polis yetkilisi Steve Graham, saldırıların terör bağlantılı olduğuna dair kesinlikle hiçbir işaret bulunmadığını söylerken cinayet soruşturması başlatıldı. Başbakan Boris Johnson da olaya derhal yanıt verdikleri için acil servislere teşekkür etti ve bilgisi olan herkesten bunu polise bildirmesini istedi. Amerika Birleşik Devletleri'nde polis tarafından sırtından vurularak felç kalan siyahi vatandaş Jacob Blake, olay olduktan günler sonra ilk kez açıklama yaptı. Hastane yatağından konuşan Blake, insanları Afrikalı Amerikalılar için daha iyi koşullar konusunda savaşmaya devam etmeye çağırdı ve yaşanacak daha fazla hayata dair umudunun sürdüğünü söyledi. Blake 23 Ağustos'ta Wisconsin eyaletinin Kenosha kentinde gözaltı sırasında 3 polis memurundan uzaklaşmaya çalışırken sırtından 7 defa ateş edilerek yaralanmıştı. Olay sonrası ırkçılık ve polis şiddetine karşı protesto gösterileri düzenlenmişti. The Guardian'da yer alan habere göre 29 yaşındaki Blake'in avukatı Bean Crump ilk açıklamanın olduğu videoyu Twitter hesabından paylaştı. Yayınlanan videoda 24 saat acı çektiğini söyleyen Blake, "Nefes almak acı veriyor, uyumak acı veriyor, yemek yemek, hareket etmek acı veriyor" diye konuştu.
I just want to say, man, to all the young cats out there and even the older ones older than me, it's a lot more life to live out here.
Kendisine destek olanlara mesaj veren Blake, "Bir arada kalın, biraz para kazanın, bizim insanlarımız için her şeyi kolaylaştırın çünkü çok fazla zaman harcandı" dedi. Wisconsin Adalet Bakanlığı tarafından yürütülen soruşturmanın sonucuna kadar 3 polis memuru idari izne ayrıldı. Polislerin hiçbiri ceza almadı. WikiLeaks'in kurucusu Avustralyalı Julian Assange'ın eşi, iade davasının basın ve ifade özgürlüğü üzerinde yansımaları olacağı konusunda uyarıda bulundu. Amerika Birleşik Devletleri'nin gizli belgelerini sızdırmakla suçlanan Julian Assange'ın Amerika'ya iade edilmesi için çalışmaların başladığı ifade edildi. Assange'ın bugün İngiltere'deki duruşmaya online olarak katılacağı belirtiliyor. Mahkemenin Assange'ı Amerika Birleşik Devletleri'ne iade etmesi halinde 175 yıl hapis cezasıyla karşı karşıya kalacağı kaydediliyor. Assange'in eşi Stella Morris, SBS'e Assange'in Amerika'ya iade edilmesi durumunda iki çocuğunun babasız kalacağını ve federal hükümetin devreye girmesini istediğini söyledi.
This case couldn't be more important.
Assange'in iade edilmesi halinde Amerika Birleşik Devletleri'nde göstermelik bir duruşmaya çıkacağını ve daha sonra müebbet hapse çarptırılacağını ileri süren Morris, Amerika Birleşik Devletleri Assange'ı hapishanede gömecek ifadesini kullandı. İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, eski Avustralya Başbakanı Tony Abbott'ın Birleşik Krallık Ticaret Kurulu'na danışman olarak atanmasıyla ilgili memnuniyetini ifade etti. Eşcinsel hakları savunucuları ve muhalefet milletvekilleri, Abbott'ın eşcinsel evliliğe karşı görüşleri ve iklim değişikliği konusundaki konumu hakkında endişelerini dile getirdi. Ancak Raab, Tony Abbott'a yapılan karakter suikastlerinin yanlış olduğunu ve Avustralya'nın atamasını savunduğunu söyledi.
Former elected Prime Minister of Australia.
O, Avustralya'nın seçilmiş eski bir başbakanı, ticaret konusunda muazzam bir uzmanlığa sahip diyen Raab, ücretsiz bir göreve geldi. Ticaret uzmanlığı için bu göreve atandı ve bence sunabileceği çok şey var diye konuştu. Belarus'ta muhaliflere yönelik tutuklamalar yoğunlaşırken devlet başkanı Alexander Lukashenko'nun görevi bırakması talebiyle dün de büyük gösteriler düzenlendi. Başkentte hükümet binası önündeki bağımsızlık meydanında toplanılmasına güvenlik güçlerince izin verilmeyince protestocular Stella Meydanı önünden Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na yürüdü. Yetkililer pazar günü en az 100 kişiyi gözaltına aldı. Ancak göstericiler eylemin Belaruslular değişikliği görene kadar devam edeceğini söyledi.
I disagree with the declared election results. I support all the protesters.
Açıklanan seçim sonuçlarına katılmıyorum. Tüm protestocuları destekliyorum diyen konuşan kişi, özgürlük ve demokrasiden yanayım. Mutlu ve özgür yaşamak istiyorum ve haklarımızı alana kadar buraya gelmeye devam edeceğim diye konuştu. Japonya ve Güney Kore'nin güney adalarını hala tehdit eden Heishin tayfunu trenleri ve hava yolculuklarını aksatıyor. Pazar günü şiddetli rüzgar ve yağmur Japonya'nın Okinawa ve Kyushu bölgesini etkiledi. Bölgede tayfun nedeniyle yaralananlar olduğu bildiriliyor. Tayfun nedeniyle elektriklerin kesildiği yerlerde yetkililer halka tahliye çağrısı yaptı. Tayfunun pazartesi günü erken saatlerde Gota adalarına ulaşması bekleniyor. Türkiye ve Kuzey Kıbrıs'ın ortaklaşa gerçekleştirdikleri Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası tatbikatı başladı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Twitter hesabından yaptığı açıklamada tatbikatın başladığını duyurdu. Daha önce de Milli Savunma Bakanlığı Doğu Akdeniz'de çalışmaya devam eden Oruç Reis gemisinin fırkateyn ve korvetlerle korunmaya devam edildiğini açıkladı. Açıklamada bölgede hiçbir hukuksuzluğa ve kabadayılığa izin verilmeyecek ifadeleri yer aldı. Öte yandan Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Eylül sonunda düzenlenecek Avrupa Birliği Liderler Zirvesi'nin ana gündem maddesinin Doğu Akdeniz'de yaşanan gerginlik olacağını söyledi. Le Drian ayrıca Türkiye'ye görüşmelere başlama çağrısı yaptı. Ankara'ya karşı uygulanabilecek yaptırımların içeriği hakkında detay vermeyen Le Drian, seçeneksiz değiliz, bir dizi kararı uygulamaya sokabiliriz ve bunu Cumhurbaşkanı Erdoğan çok iyi biliyor diye konuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Türkiye'nin gerçek ekonomik durumunu saklamak amacıyla İslami milliyetçi düşünce yapısı yaratmakla suçlayan bakan, yaptırımların ekonomik yönde olabileceğini işaret etti. Türkiye, başta Libya iç savaşı, Doğu Akdeniz'deki gaz rezervleri, göçmen sorunu ve güvenlik meselesi olmak üzere Fransa'nın başını çektiği birçok Avrupa Birliği ülkesiyle anlaşmazlık yaşıyor. Paris, Ankara'yı bu konularda yayılmacı bir politika izlemekle eleştiriyor. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akarsa, Doğu Akdeniz'deki gelişmelere ilişkin Fransa'yı kastederek binlerce kilometreden gelip kabadayılık yapmaya, hak iddia etmeye, koruyucu melek rolü oynamaya kalkanlar var. Bunların kabul edilmesi mümkün değil. Bunlar gelir ve geldikleri gibi giderler diye konuştu. Ankara ve Paris arasındaki ilişkilerdeki kriz karşılıklı suçlamalarla giderek tırmanırken Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un 4 gün önce Lugano Orta Doğu Akdeniz Forumu'na gönderdiği görüntülü mesajda Türkiye'yi imparatorluk fantezisi kurmakla itham ettiği ortaya çıktı. Amerika Birleşik Devletleri ve NATO'nun bölgeden çekilmesiyle bir boşluk oluştuğunu söyleyen Macron, bir şekilde Amerika Birleşik Devletleri ve NATO'nun geri çekilmesi yüzünden bölgesel emperyal güçlerin kendi tarihlerindeki fantazilere geri dönüş yaptığını görüyoruz. Burada Türkiye'yi kastetmek istiyorum ifadesini kullandı. Öte yandan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel telefonda görüşerek Doğu Akdeniz'deki gelişmeleri ve Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerini ele aldı. İletişim Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre Erdoğan görüşmede Yunanistan'ın ve bazı Avrupa Birliği üyesi ülkelerin Doğu Akdeniz ve Ege'de gerginliği tırmandıran adımlarının önlenmesi noktasında Avrupa Birliği'nin üzerine düşen yükümlülüğü hakkaniyet çerçevesinde yerine getirmesi gerektiğini ifade etti. Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş ise Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel'in açıklamalarına ilişkin Michel gibilerini hatırlatırız, hadlerini bilsinler. Türkiye ne sopayla korkutulacak ne de havuçla kandırılacak bir ülkedir ifadelerini kullandı. Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel, geçtiğimiz Cuma günü Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki adımları konusunda Atina'yla tam dayanışma içinde olduklarını belirtmiş, Ankara'ya karşı havuç ve sopa yaklaşımını benimsemek istediğini söylemişti. Bu arada Yunanistan, Doğu Akdeniz gerginliği nedeniyle Türkiye sınırındaki birliklerini arttırdı. Gerekçe olarak Türkiye'nin Avrupa Birliği'nin yaptırım kararı almaması için önümüzdeki günlerde göçmenleri yeniden kullanabileceği gösterildi. Türkiye'de 6 Eylül itibariyle COVID-19 hastalığına yakalananların sayısı toplam 279.806'ya ulaştı. Son 24 saatte 53 kişi daha hayatını kaybederken 1578 yeni vaka tespit edildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son verileri paylaştığı Twitter mesajında geride kalan haftada günlük hasta sayısı en fazla artan illerin sırasıyla Van, Karaman, Erzincan, Çankırı ve Kayseri olduğu bilgisini verdi. Ağır hasta sayısı en çok olan illerin ise İstanbul, Ankara, Konya, Erzurum ve Yozgat olduğunu söyleyen Bakan Koca, son bir ayda koronavirüse yakalanan 100 kişiden 40.1'i 20 ve 40 yaş aralığındaki gençler ifadelerinde kullandı. Koca, gençlerimiz kendilerini ve büyüklerimizi korumak için tedbirlere uyumda örnek olmalı. Virüse karşı gücümüz birlikte tedbir uyarısında bulundu. Cumhuriyet Halk Partisi Antalya İl Başkanı Nusret Bayarsa yaptığı açıklamada kentte günlük 300-350 pozitif vakanın tespit edildiğini söyledi. Bayar, Adalet ve Kalkınma Partisi hükümetini salgınla gerçekçi mücadeleye davet etti. 12 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismar suçlamasıyla Uşakki tarikatı lideri Fatih Nurullah'ın tutuklanmasının ardından cemaat ve tarikatlar yeniden gündeme geldi. Adalet ve Kalkınma Partisi kurucularından ve Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi Bülent Arınç'ın 2014'te cemaatlere yönelik yaptığı konuşma yeniden sosyal medyada ilgi görmeye başladı.
Her şeyin garantisi biziz. O cemaatler beni çok iyi bilir. Ben onları çok iyi biliyorum. Bursa'dan bu cümleme dikkat etsinler. Biz varsak siz de varsınız. Biz yoksak siz de yoksunuz.
12 yaşındaki kız çocuğunu istismar ettiği gerekçesiyle tutuklanan Fatih Nurullah'ın Uşakki tarikatının Türkiye'nin birçok ilinde dergahı olduğu ortaya çıktı. Dernek adı altında Ankara Ulus'ta faaliyet gösteren tarikatın lideri Nurullah, Cübbeli Ahmet'le girdikleri tartışmada bu kadar dergahı 20 senede aştıklarını belirterek "Oğlum senin bu işlere aklın ermez, biz de nereden olduğunu bilmiyoruz ama Rabbim nasip ediyor" ifadesini kullanmış. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Adalet ve Kalkınma Partili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın döviz kurlarıyla ilgili kullandığı "onların doları varsa bizim Allah'ımız var" sözlerini eleştirdi.
Şimdi dolar o günlerdeki seviyenin üstüne çıktı. Rabbimizin yüce mağfiretine sığınarak ve bir daha böyle bir vahim hata yapılmaması için yüreğim titreyerek uyarmak maksadıyla söylüyorum. Haşa şimdi dolar Allah'a karşı zafer mi kazanmış oldu? Buradan başta Cumhurbaşkanı olmak üzere herkese sesleniyorum. Kutsal kavramlarımızı ve sembollerimizi böylesi süflü bir şekilde siyaset alanda kullanarak yıpratmaktan artık vazgeçin. Son dönemde yapılan birçok araştırmada gençlerimizin dini değerlere duyduğu saygının azalmasının en temel sebebi sizin dini kavramlarımızı ve değerlerimizi böyle özensiz bir şekilde kullanmanız ve açık bir şekilde istismar aracı kılmanızdır.
Edirne cezaevinde 4 Kasım 2016'dan bu yana tutuklu bulunan eski Halkların Demokratik Partisi eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş, Türkiye'yi ziyaret eden Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Başkanı Robert Spano'yu başta Selahattin Demirtaş olmak üzere HDP'li siyasetçilerin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ndeki davalarını anlatmak üzere Diyarbakır'a davet etti. Sosyal medya hesabından hem Türkçe hem İngilizce paylaşım yapan Başak Demirtaş, "Eminim ki ziyaretiniz sırasında görüştüğünüz yetkililerden hükümetin pozisyonunu fazlasıyla öğrenme fırsatınız oldu. Durumu bir de bizden dinlemek için bana sadece bir saat ayırmanız yeterli olacaktır" ifadelerini kullandı. 3 aydır Sincan cezaevinde tutuklu bulunan Oda TV Ankara Haber Müdürü gazeteci Müyesser Yıldız, iddianamesinin bir an önce hazırlanarak mahkeme karşısına çıkarılmak istediğini açıkladı. Yıldız, "Bağımsız yargı varsa biz neden cezaevindeyiz?" diye sordu. Dünyanın bir numaralı erkek tenisçisi Novak Djokovic, cebinden çıkararak gelişi güzel vurduğu topun çizgi hakemine isabet etmesi üzerine Amerika Birleşik Devletleri açık tenis turnuvasından diskalifiye edildi. Olay turnuvanın 4. tur maçının ilk seti oynanırken yaşandı. Djokovic, İspanyol rakibi Pablo Correa Busta karşısında seti 6-5 geride götürüyordu. Türkiye'nin A milli futbol takımı UEFA Ulusal B Ligi 3. gruptaki 2. maçında Sırbistan'la deplasmanda 0-0 berabere kaldı. En son döviz kuru değerlerine göre 1 Avustralya doları karşılığı 5 Türk lirası 41 kuruştan, 72 Amerikan sentinden ve 61 Euro sentten işlem görüyor. Sırada hava durumumuz var. Meteoroloji bürosunun gözlemlerine göre bugün hava başkent Canberra'da genelde açık 20 derece, Sydney'de açık 22, Melbourne'da açık ancak rüzgarlı 24, Adelaide'da da rüzgarlı ve genelde açık 31, Perth'te parçalı bulutlu 19, Hobart'ta parçalı bulutlu 22, Brisbane'da yer yer sağanak yağışlı 23 ve Darwin'de de genelde açık 34 derece olarak öngörülüyor. SBS Türkçe haber bültenini dinlediniz. Ben Nilgün Kılıç. Yayınımızın bundan sonraki bölümünü sizlere Nejat Başar sunacak.